Ayrım 14, sayfa 207. Her şey yasak. Tecritte hemen her şey yasaktır. Sıralayalım. Gazete arşivi tutmak, siyah üzüm istemek, sabun ve deterjanı pencere kenarına koymak, kantin günü dışında alışveriş yapmak, kantinden hücre arkadaşı için alışveriş yapmak, dışarıdan yiyecek almak, ziyaretçilerin getirdiği giysileri giymek, ajanda ve spiralli defteri içeri sokmak, voleybol oynarken konuşmak, spor yaparken boyun altına gazete, gazete sadece okunur koymak, mektuplarda moral ve cümlelere yer vermek, Walkman ile müzik dinlemek, protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine katılmak, cezaevi yönetimine karşı toplu olarak sessiz direnişte bulunmak. F tipi cezaevindeki mahkumlar paralarını kendileri ödemek suretiyle bulundukları odalara televizyon alabiliyor. Televizyon merkezden kumanda ediliyor. Yayın cezaevindeki uydu antenden cezaevi idaresinin belirlediği kanallardan veriliyor. İdarenin belirlediği kanallardan başkasını seyretmek ise imkansız. Merkezi radyoda ya arabesk ya da pop müzik dinlenebilir. Müzik bahane, amaç işkence sloganı böylelikle doğmuştur. Eski ölüm orucu eylemcisi, şimdiki TAYAT başkanı olan Mehmet Güvel anlatıyor. Kadın dediğin çalkalar, erkek dediğin sarmalar gibi abuk sabuk şarkılar dinlettiler bize günlerce. Kimileri hoparlörleri kırdılar ve karşılığında ceza aldılar. Mahkumların TV sehpası veya çöp kovası olarak kullandığı pet şişelere cezaevi yönetimince amacı dışında kullanılamaz gerekçesiyle okunulabilir. Kilim, kül tablası, porselen bardak ve benzeri eşyaların hücrelerdeki siyasi tutuklu ve hükümlere verilmesi idarece yasaklanmıştır. Ancak adı geçen metaların çete davasına yargılanan mahkumlar tarafından alınmasına sakınca yoktur. Mektupların üzerine yapıştırılan çiçekler mahkumlara sökülerek verilir. Mektup içerisinde gönderilen posta pullarına ceza idaresi tarafından kantinde satılıyor gerekçesiyle el kondur. Tutuklu Murat Aktaş'a ziyaretçisinin getirdiği Dar Ağacında Üç Fidan isimli kitap İstanbul 5 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin 1976 yılında verdiği toplatma kararı gerekçe gösterilerek verilmez. Ancak bu karar kaldırılmış ve sonrasında kitap 30 başka yapmıştır. Şükrü Duman'a gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle doktor raporu verilir. Bu rapor üzerine daha rahat okuyup yazabilmek için kendi parasıyla dış kantinden bir masa alır. Duman masayı 2 ay kullanır. Cezaevi yönetimi aynı sebeplerden dolayı başka tutukluların da masa talebinde bulunduklarını ve bu durumun emsal oluşturduğunu öne sürerek doktor raporuyla verilen masayı 14 Temmuz 2005 günü mahpustan geri alır. F tipi cezaevinde tutulan Malik Koparan hücresinde 5 litrelik pet şişenin içinde çay posaları ve sebze saplarını birbirine karıştırarak yaptığı toprak içinde yeşillik yetiştirmeye başlar. Aylarca rutin aramalarda sorunla karşılaşmaz. Ancak çiçek beslemek suçtur. Gardiyanlar İlkel Saksı'yı birinci müdürün emriyle Koparan'ın hücresinden alırlar. Koparan itiraz dilekçesi yazar, yanıt gecikmez. Çay posaları cezaevinde sineklere ve kokuya sebebiyet vereceğinden mahkumların sağlığı düşünülerek el konulmuştur. Tekirdağ F tipi cezaevindeki siyasi tutuklu ve hükümlere yakınları tarafından gönderilen kolye ve fotoğraf albümlerine el kondur. Dilekçe yazarak kolye ve albümlerini isteyen mahpuslara cezaevi yönetimi kolye kadınlar içindir, foto albümü ise gereksizdir yanıtını verir. Adana Kürkçüler, F tipi cezaevinde kalan siyasi tutukluların cezaevi kantinden aldıkları bisküvilerden yaş pasta yaparak bisküviyi amaç dışı kullanmak suçunu işledikleri anlaşıldı. Cezaevi idaresi bisküviler ve diğer tüm yiyeceklerin üzerine amaç dışı kullanılmaz yazılı etiket yapıştırdı. Cezaevinden tahliye olan Hüseyin Tiryaki'de söz. Kantinden bisküvi, süt ve kakao aldık. Yaş pasta yapmak için hücremize döndük ve pastamızı yapmaya başladık. Gardiyanlar geldi ve bisküviyle böyle bir şey yapamazsınız. Bisküviyi amacı dışında kullanamazsınız. Bisküviyi kırıp parçalayamazsınız. Biz size meyve bıçağını adam kesin diye vermiyoruz. Meyve sebze soyun diye veriyoruz dediler. Gardiyanlar bir daha böyle bir şey yaptığımız takdirde disiplin cezasına tabi tutulacağımızı söyledi. Olayın basına yansımasından sonra cezaevi savcısı, gardiyanlar size şaka yapmış ve siz de bu olayı ciddiye almışsınız. Kılıçları çekmeyelim birbirimize karşı diyerek bizi uyardı. Adalet Bakanlığı hemen açıklama yaptı. Bisküviden yaş pasta yapmak serbesttir. Bisküvilerin üzerine amaç dışı kullanılamaz yazılmadı, yaş pasta imha edilmedi. Bolu F tipi cezaevinde turşu yapmak isteyen mahpusların lahana ve domateslerini ise amaç dışında kullanım gerekçesiyle ve kantinde turşu var denilerek el konulur. 31 Mart 2005 günü tutuklu Hüseyin Akman'ı ziyaret etmek isteyen babası kalbinin piline takılır. Pil nedeniyle duyarlı kapıdan geçemeyeceğini belirten baba, bunun hayati tehlike yaratacağını belirten doktor raporunu ve ilgili yetkili kurumların verdiği kimlik kartını görevlilere gösterir. Aldığı yanıt, geç, bir şey olmazdır. Cihaz kapatılmadan geçemeyeceğini anlatan yaşlı adam görüşe alınmaz. Yapılan suç duyurusu ise takibata yer olmadığı gerekçesiyle reddedilir. Örgüt liderlerini örgütlüyorlar iddiasıyla 3 avukata soruşturma açılır. AİHM yetki belgesi örgütsel döküman muamelesi görür. Nazım Hikmet'in bir şiiri hakkında ölüm orucuna teşvik gerekçesiyle imha kararı alınır. Havalandırmada yapılan kadın adam hücrede, pardon odada 4. kişi yasak olduğu gerekçesiyle yıkılır. Malatya cezaevinde kadın tutuklular havalandırmalarını porno derginin atılması üzerine suç duyurusunda bulunurlar. Sonuç takipsizlik. Sincan Feytepe cezaevinde kalan Şevki Çetinkaya'nın mektubundan. Arama bahanesiyle ağzımı açmayı başardılar yırtarcasına. Yanaklarımın iç tarafı parçalandı, kanadı ve sonra şişti. Sonuçta ağzımda olmayan şey artık ne aradılarsa bulunamadı. Yer yine Sincan Feytepe cezaevi Mustafa Çamlı anlatıyor. Havalandırma bahçesinin bir köşesine kuşlar için ekmek kırıntıları bırakılmıştı. Cezaevinin ikinci müdürü onları hemen temizleyin diye bağırdı. Ölüm orucundaki bir arkadaşımız temizleyemeyeceği söyleyince müdür tarafından tekme tokat dövüldü. Ben ve hücrede kalan diğer arkadaşım ölüm orucundaki bir kişinin dövülmemesini isteyince infaz koruma memurlarının fiziki ve sözlü saldırısını uğradık. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahpusları son dönemde zorla tek kişilik hücrelere soktular. Müebbet hapis cezası alanlar bu hücrelerde 23 saat kapalı tutuluyor. Havalandırma sadece 1 saat ile sınırlandırılmış. Tekli hücrelere götürülme esnasında Menderes Leyla isimli tutuklunun bacağı kırıldı. Yine Ahmet Güzel adlı hükümlüye 20 gün hücre ve 2 ay mektup yasağı cezası verildi. Gerekçesi şuydu. Ahmet Güzel kendini yakan ölüm orucu eylemcisi Faruk Kadıoğlu ile aynı hücrede kalıyordu. İzmir Kırıklar Feytepe hapishanesindeki bazı adli tutukluların zaman zaman domuz bağı, Hizbullah ve mafya tarafından tercih edilen bir tür işkence ile bağlanarak tek kişilik hücrelere kapatıldığı, tuvalete dahi çıkartılmadıkları içinde tuvaletlerini üzerlerine yaptıkları iddia edildi. Yine İzmir Kırıklar Feytepe cezaevinde dayaktan Sinan Akbayır'ın kulağının zarı patlar. Yusuf Kaplan'ın bir ayağı mayın patlaması sonucu kopmuştur, kendi ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Ancak buna karşın Yusuf Kaplan'ı cezaevi idaresi tek kişilik hücreye koyar. Arkadaşlarının yanına geçmek için yaptığı girişimler ise gerekçe gösterilmeden reddedilir. Arama esnasında 24 saat kaldıkları hücrenin içine çöp dökülmesine itiraz eden Metin Yavuz ve Ali Aracı bir ay mektup yasağı aldılar. Tuvaletin yanında yemek yenir, uyunur, banyo yapılır. Fuyu suyundan içmek zorunda kalan üstüne tifoya yakalanır. Fareler cirit, her türlü haşerat fink atar. Çöpler toplanmaz. Hücre tam bir mikrop yuvasıdır. Pislik içinde yaşanılır. Ruh ve beden sağlığı ise çoktan göçmüştür. Dışarı çıkabilen adeta çürümüştür. Tecrit yıkımında insan manzaraları. Gülnaz Türkmen bir anaydı. Kardeşi Tahsin Yılmaz 96 ölüm orucunda ölmüştü. Oğlu Can Ali Türkmen ve gelini Petek Türkmen ise P tipi cezaevlerinin protesti için başladıkları ölüm orucunda sakat kaldılar. Gülnaz Türkmen oğlu ve gelini için bir ay hapis yattı. Ölüm orucuna giren Berna Ünsal ve Okan Ünsal da karı kocaydı. Cezaevinde ölmediler ama aynı gün dağda yaşamlarını yitirdiler. Ölüm orucundaki Osman Kağan'ın eşi Selma Kağan da tutuklanınca 9 yaşındaki Ekin dışarıda kalmıştı. Ölüm orucu eylemcisi Çiğdem Diren Kırkoç cezaevine girdiğinde 16 yaşındaydı. 18 yaşına girdiğinde ise ölüm orucu eylemcisiydi. Baba Gültekin Kırkoç ve anne Semiha Kırkoç da kızlarını yalnız bırakmadılar, tutuklandılar. Baba, anne ve çocuk. Üçü de ayrı cezaevlerindeydiler. Geriye 3 yaşındaki Ümit Kırkoç kalmıştı. İlle de anne diye tutturdu küçük Ümit. O da giriverdi dört duvar arasına. Yıldız Yılmaz, eniştesi Gürhan Taner için gösteri yaptı, tutuklandı. Emoş Erenler ise oğlu Nurettin Erenler için. Anne Sakine, oğlum Kerem Özdikmenli işkence gördü diye konuşunca hakkında dava açıldı. Bolu, F tipi cezaevinde kalan Kerem, görüş kabinine duvarları tutarak deyim yerindeyse sürünerek geliyordu. Ana yüreği bu. Sandalyesine güçlükle oturan, elleri titreyen oğlunun haline nasıl dayanabilirdi? Mahkeme samimiyetine inandı ve beraat etti. Özanneler kuma olunca yaşananlara ne demeli? Konya cezaevinde yatan ölüm orucundaki tutuklu Alhastoğan'ın biri öz, diğeri üvey iki annesi vardı. Çocuğu olmayan birinci eş yani Ayşe Doğan nikahlı olduğu için sorun yoktu. Ziyaret serbestti. Ya kuma gelen nikahsız olduğu için soyadı tutmayan özannesi? Zülal Varlık her seferinde yalvara yakıra savcılıktan aldığı izin kağıdıyla kısa süreli görüşlerle yetinmeye çalıştı. Edirne F tipi cezaevinin kapısında bir başka kuma. Cengiz Han Pilav'ın annesi, okuma yazma bilmeyen şeker hastası Cemile Sene, oğlunun nüfusunun kumasında olmasından dolayı anne olduğunu kanıtlayamıyordu. Gazeteler yazdı. Cengiz Han Pilav, Kahramanmaraş cezaevinde ölüm orucundaydı. Hayata dönüş operasyonunda hastaneye kaldırıldı. Üvey annesinin baskısıyla başladığı ölüm orucunu bıraktı. Oysa ölüm orucunda değildi. Cengiz Han Pilav Daha sonra 5. ekip ile ölüm orucu eylemine girdi. Nezahat Turan Gündoğan da ölüm orucu eylemcisiydi. Eşi ve kardeşi de içerideydi. Aylarca mektuplaşamadılar. Mehmet Güvel eyleme giren en yaşlı eylemciydi. 59 yaşındaydı. Korsakov'a yakalandı. Şimdi Tayat Başkanı. Deniz Bakır paralı eğitimi hayır dediği için 15 yaşında girdi cezaevine 1995'te. Ölüm orucu eylemcisi Özkan Güzel de 15 yaşındaydı. Örgüt üyeliğinden tutuklandığında. Yavuz Ateş'in babası emekli bir polis memuruydu. Ölüm orucu eylemcisi Yavuz Ateş bir polis öldürdü iddiasıyla tutuklanmıştı. Sedat Çolakoğlu'nun iki ayağı bileğinden itibaren yoktu. Sol el parmakları kesikti. Ulu Canlar cezaevi baskında yaralanan Gönül Aslan iki ölüm orucu eylemine de katıldı. Yine Muzaffer Acunbay iki kez ölüm orucu eylemine girdi. Çayan Bilgin, Halkın Devrimci Adaleti adlı var olmayan bir örgütün lideri, kurucusu, üyesi, taraftarı, yardım ve yatakçısı yani her şeyi olmakla suçlanır. Ve tek örgüte müebbet hapis cezası istendi. Tekirdağ F-Tipi cezaevindeki kuşları kınamak adına intihar eden erkek mahkum Sezai Karakuş'un otopsi raporunda vajinal sperm kontrolü yapıldığı belirtildi. DGM'ler ölüm orucundaki tutuklu ve hükümlerin sağlık durumlarıyla ilgili olarak polisleri bilirkişi olarak seçti. Onlar ise mahkumların dışarı çıkınca kaçma risklerinin bulunduğunu söylediler. Siyasi tutuklu ve hükümlüler açlık grevi yaparken gardiyanların çete üyelerine lahmacun ve pide servisi yaptıkları iddia ediliyordu. Hayata dönüş operasyonunda cezaevlerinde kalan insanlara teslim ol çağrısında bulunuldu. Öldürülen mahkumlarla ilgili ölü ele geçirildi açıklaması yapıldı. Sincan F tipi cezaevinde 10 aydır hapiste İsmail Özmen ancak polis onu halen arıyordur. Hükümlü yakınıydı Tuncay Sönmez. Babası Nihat Sönmez, Sincan F-Tipi cezaevinde tutuluyordu. Gün geldi, baba 5. ekipte ölüm orucu eylemine başladı. Oğul uzun uzun ne yapabilirim diye düşündü. Babam içeride hücre hücre erirken ben dışarıda hiçbir şey olmamış gibi duramam. Kararını verdi, babasına destek olmak için Trabzon Toklu Mahallesi'ndeki evinde ölüm orucuna yattı. Emine Palabıyık, Kandıra F-Tipi cezaevinde ölüm orucundaki oğlu Nihat Palabıyık için açlık grevi yapmıştı. Ben bir anneyim ve çocuğumun gözlerimin önünde ölüp gitmesini izlemek istemiyorum. Onun ölümünü izleyip acı çekeceğime, bedenimi açlığa yatırıp öleyim daha iyi. Adalet Bakanı'na F-Tipi cezaevleriyle ilgili bir mektup yazan Hasan Basri Aydın, önce akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi. 75 yaşını deviren öğretmen Hasan Basri, yaşamına 7 kez mahpusluğu, 27 kez sürgünü, 30 davayı bir kez TC vatandaşlığından çıkarılmayı sığdırdı. Hasan Basri Aydın'ın tutuklanmasına Uluslararası Af Örgütü tepki gösterdi. Yaşayan ölülerin güncesi. Sabah yaklaştıkça gece kararır. Longfellow. Vücuttaki B1 vitamininin azalması beyinde tahribata yol açıyor ve tedavisi olmayan bir hastalık ortaya çıkıyor. Beyincik küçülüyor, bazen tıp çaresiz kalır ya. İşte buna Wernicke-Korsakoff sendromu, WKS deniyor. VKS, baş dönmesi, yüksek ses duyunca bayılma, halüsinasyonlar, peltek konuşma, hatta konuşamama, kişileri tanımama, bulunulan mekanı kavrayamama, el ve ayakları kullanamama gibi istenmeyen durumlara yol açıyor. Zihin ağır hasar alıyor. Eski bilgileri silen, yenilerini ise eksik gedik, yarım yamalak ve bilinçsiz kaydeden bir bellek. Akşam gördüğünü sabah hatırlamamak. Yad edilecek bir geçmişin olmaması. İnsanın kendisini anlatırken mişli konuşması kadar zor bir şey var mıdır? Arkeolog, mühendis, ressam, avukat, doktor, öğretmen, gazeteci, öğrenci. Çok düşünen, çok okuyan, yani akıl fikir sahibi ve üstüne üstlük yetenekli. Tarif buydu. Ayrıca birbirlerine kardeşten öte bağlıydılar ve en çok ihtiyaç duydukları anda hasta edecek derecede beyaz hücreleri doldurdular. Yalan yok. Kendilerine yarenlik eden seslere ve renklere hasret kaldılar. Üstlerine üstlerine geldi duvarlar. Hücre içinde hücre, insan içinde insan. Sosyal yanın töpülenmesi, moral çöküntüsü, duygusal desteklerin engellenmesi. Özetle mahveden bir yalıtım. Yıkmak için yalnızlık duvarını ölüme yattılar. Yaşları 19-59 arasında değişen yüzlerce kadın ve erkek gün be gün sürdürdü açlık grevini. Zaman su gibi akıp geçti. Hem tecrit uygulamaları sürdü hem de direniş. Bir mevsim açlık birçok mevsime devrildi. Girişimler geri sekti. Çözümsüzlük kilitlendi. İlk WKS vakaları Ocak 2001'de görülmeye başlandı. Cengiz Soydaş'ın Mart 2001'de yaşamını yitirmesinin ardından çığ gibi çoğaldı. Ölüm orucu eylemcileri neler neler yaşamadılar ki. Zorla müdahale için hastanedeki yataklarına zincirlendiler. Zaten cezaevi revirleri yetersizdi. Hastanelerin mahkum koğuşları da yetersiz kaldı. Örneğin İzmit Devlet Hastanesi'nin bodrum katında açılan yeni bölüme konuldular. Kelepçeli bileklerinin dahi durduramadığı iradeleriyle takılı serumları dişleriyle parçaladılar. Günü geldi, slogan atmasınlar, dişleriyle serumu koparmasınlar diye ağızları bantlandı. Esma Aslanboğa'nın parmakları bandajlandıktan sonra müdahale edildi. Serumu çıkarmasın diye. Özlem Türk, Fatma Tokay Köse ve Ali Koç'a serum verebilmek için bileklerini kestiler. Zorla müdahalenin gölgesinde çırpınarak öldüler. Elazığ doğumluydu Fatma Tokay Köse. 2002'de bu hayata veda etti. 35 yaşında ömrü tükenen 6. ekip üyesi Fatma'nın ablası anlatıyor. Ankara Numune Hastanesi mahkum koğuşunda kalan kardeşim Fatma'yı ziyarete gittim. Kardeşimi gördüğümde çırılçıplak soyulmuştu. Üzerindeki çarşaf ve yatağı kusmuk ve kan nedeniyle ıslaktı. Sol eline bir kan torbası bağlıydı. Sağ elinden yeşil bir bezle ranzaya bağlanmıştı. Kolları damar açmak için delik deşik edilmişti. Sağ kalçasındaki yara tamamen açılmıştı. Bir süreden beri şişmiş olan ayakları zincire vurulmuş, zincir ranzaya bağlanmıştı. Etraf görevli kaynıyordu. Sen güçlü bir annesin. Ali Koç 12 Şubat 1971'de Zonguldak'ta doğdu. Maden ocaklarında işçi olarak çalıştı. Zonguldak'ta İşçi Hareketi gazetesi temsilciliği yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci olduğu yıllarda dev gençli oldu. 1 Mayıs 1989 gösterisine katıldıktan sonra gözaltına alındı. Kısa bir süre tutukluk aldı. Ali Koç 1995 yılında Zonguldak'ta tekrar gözaltına alındı ve yeniden cezaevine konuldu. Ölüm orucu eylemine başladı. Hayata dönüş operasyonunda Bartın cezaevindeydi. Baskın sırasında yaralandı. Bedeninde ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşmuştu. %40 oranında. Pansuman dışında tedavi kabul etmedi. Sincan F tipi cezaevine sevk edildi. Tam 5 ay hastanede kaldı. Muharrem Kurşun anlatıyor. Ali, alçaklar bana zorla müdahale ediyorsunuz diye bağırıyordu. Ali Koç'un refakatçisi annesiydi. Anne, bilincimin kapanmasını bekliyorlar. Sen her zamanki gibi zamanda girip çık yanıma. Kötü olduğumu onlara belli etme. Doktorların müdahale etmekte kararlı olduğunu gören anne Koç isyan ediyordu. Bırakın Ali'm rahat ölsün. Yetmedi mi yaşadıkları? Acı çekmeden ölmesine bile izin vermiyorsunuz. Beni odadan bağlamadan çıkaramazsınız. Ali'me ben yanındayken müdahale edemezsiniz. Ali Koç'un bilinci kapandığında annesini zorla dışarı çıkarıp müdahale ettiler. Ali Koç'un kalbi durmuştu. Makineye bağlayıp yoğun bakıma aldılar. Ertesi gün Ali Koç'un bilinci yerine geldi. Serumu çekip atarak hastanenin mahkum koğuşuna gitmek istediğini söyledi. Annesine seslenmeyi unutmadı. Yoldaşlarıma söyle. Zorla müdahale ettiler. Birkaç gün sonra bilinci yine kapandı. Sonra tekrar zorla müdahale. Doktorlar Ali Koç'a serumu vermek için damar bulamadılar. Damar ulaşabilmek için Ali Koç'un bilekleri kesildi. Yatak kan içinde kaldı. Buldular sonunda bir damar ve bastılar serumu. Ali Koç zorla müdahalenin ardından kendine geldiğinde bağıra çağıra hastaneyi birbirine kattı. Eylemin 262. günüydü. Ölüm saati yaklaştı. Döndü son kez annesine. Anne, beni almadan gitme buradan. Cengiz Soydaş gibi onların eline geçmesin cenazem. Çok acı çektim biliyorum ama sen güçlü bir anasın. Ayakta kalmasını bilirsin. Sen de bu güç olduktan sonra atlar gibi dimdik ayakta öleceksin. Yoldaşlarımı çok seviyorum. Halkımı çok seviyorum. Öldüğünde genç adam yüzünde bir gülümseme vardı. Hükümlü Ali'nin cezasının bitimine 2 yıl kalmıştı. Özlem Türk 28 yaşındaydı. Tütünden hayatlarını kazanan çiftçi bir ailenin kızıydı. Mücadele Dergisi'nin Samsun muhabiriyken 1995'te gözaltına alındı. Tutuklanarak Ankara Ulucanlar Cezaevine gönderildi. 1996 yılı ölüm orucu eylemine katıldı. Hayata dönüş baskınısı sırasında Çanakkale Cezaevinde bulunan Özlem Türk daha sonra Kütahya E tipi cezaevine nakledildi. Ölüm orucuna 7. ekipte başladı. Durumu kötüleşince 12 Ağustos 2002 günü Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyleminin 471. gününde bu hastanede yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine ellerini ve saçına kına yakıldı. Avukatı Zeki Rüzgar yaşananları aktarıyordu. El ve ayaklarından kelepçeleyerek yatağa bağladılar. Bütün gece serum verdiler. Doktoru bünyenin dayanamayacağı yönünde uyardım ancak müdahale sürdü. Sağmacılar Devlet Hastanesi'nden Şişli Etfal Hastanesi'ne sevk edilen Doğan Tokmağ'a ölmeden birkaç gün önce su vermeyi kestiler. Tutuklu yakınlarının iddiası buydu. Bilinci kapansın, kolay müdahale yapılsın diye. 30 yaşındaydı Doğan Tokmağ. Tutuklandıktan 11 gün sonra ölüm orucu eylemi başladı. Kandıra F tipi cezaevinde kalan Tokmak, ölüm orucunun 5. ekibinde yer aldı.